Ayrım 12.
Agesilaus bizi şaşırtmaya devam ediyordu. Bayan Gikas bize evini gezdiriyordu. Bizse çoktan onun büyülü çemberinin içine girmiştik. Gramofona, bilirsin o büyük Hunili kurmak için kolu olan Melpo teyzeninkiyle aynı bir plak koydu ve piyano dinledik. Daha sonra aynı parçayı dinlediğimde bunun Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı olduğunu öğrendim. Bütün anlattıklarıma Maritza'nın her tarafta bulunan parfümünü ve ayrıca piyanoyu da eklersen evindeki genel havanın nasıl olduğunu anlarsın. Güzel madam, dedi Louis. Konstantis ve Agesilaus ne yapacak bilmiyorum ama benim evinizden ayrılmam mümkün değil. Sizi sürekli görebilmek ve dinleyebilmek için tıraş takımlarımı ve battaniyemi buraya taşıyacağım. Buna benzer yarı şaka yarı ciddi şeyler söyleyip kaldı. İnanabiliyor musun? Kaldı. Şaka yapmıyordu. Biz gittik, oysa o kaldı, 3 gece boyunca. Perikles kurstan döndüğünde onu unutmuşlardı, onları divanda birbirlerine sarılmış yatarken bulmuş. Kapıyı kapatıp uyanmalarını beklemiş. Louis kalkıp Perikles'i çalışma masasında gemiler denizler çizerken bulduğunda bir şey olmamış gibi rahat davranmaya çalıştı. Perikles, burada mıydın? Biraz önce Manolopoulos ve Agesilaus gitti. Böyle, dedi. Perikles ilgilenmedi. Artık bu durumu kabullenmişti. Annesi böyleydi. Hatta Çin şiirinden konuşmaya başladı ve Louis'e birkaç şiir okudu. O 3 geceden sonra Louis, Maritza'nın evine gidip geliyordu. Aşağı yukarı 1 yıl boyunca. Hatırlıyorum, bu yüzden sınıfta bile kalmıştı. Çok daha sonra Maritza hayatında ilk kez bu kadar aşık olduğunu ve ilk kez 6 ay boyunca bir erkeği aldatmadığını itiraf etti. 6 ay sonra dayanamadı ve yine bazı aile dostları Maritza'yı ziyaret etmeye başladı. Ara sıra Menelaos amca da geliyordu. Perikles onunla hiç konuşmazdı. Louis oradaysa onu alıp dışarı çıkardı. Bir keresinde Louis bana Maritza'nın nasıl seviştiğini anlattı. Kuzen, sana bu yüzden bu kadın bırakılmaz diyorum. Ölüyü bile diriltir. Bu aşk değil, alem değil, şölen, şölen. Bütün her şey ayrıca olağanüstü, beklenmedik. Konuşup duruyordu. Böyle söyleye söyleye hasta olacaksın. Nasıl oldun gördün mü? Sonunda verem olacaksın. Oldu da. Son anda zorla onu kız kardeşi kurtardı. İlk kan tükürmeye başladığında onu hastaneye kaldırdı. Maritza ve Louis'in hikayesi annemin ona karşı kullandığı en büyük kozdu. Bu adamın ar damarı çatlamış. Kadın neyse o. Ama adam arkadaşınızın annesine asıldı. Bütün bu hikayenin garip tarafı Perikles'ti. Sessiz, insanlardan uzak, esrarengiz ve yaklaşılamazdı. Louis'in kan tükürmesinden kısa bir süre sonra derin bir bunalıma girdi. Sonra tekrar Çin şiirine başladı. Artık deniz değil, sadece yarasaya benzer büyük kuşlar çiziyordu. Kursu da bırakıp odasına kapandı. Odasının duvarlarını kıpkırmızı boyadı. Saçlarını, sakallarını uzattı ve giderek daha seyrek yıkanmaya başladı. Sadece gece yarısı sokağa çıkardı. Arkadaşlar artık aile dostlarının ziyaretine dayanamadığı için böyle davrandığını düşünüyordu. Agesilaus, Louis'in Maritza'dan ayrılmasına kadar pek çok şey olup bittiği konusunda ısrar ediyor. Maritza'yı sadece aile dostlarıyla değil, Perikles ile de iş başında yakaladığını iddia ediyor. Delirdin mi sen? Neler söylüyorsun? Ne dediğinin farkında mısın? Başka açıklaması yok Manolopoulos. Bu kadın bir çocuğu değil, bir azizi bile baştan çıkarır. Piç herif mutlaka bir şey biliyordu. Buna rağmen bu düşünceden rahatsız olmadım. Oğluyla yatmasını bile doğal karşıladım. Maritza evrenle cinsel ilişki kuran dünya gibiydi. Bütün insanlıkla ilişkiye girmesi mümkün olsa yapardı. Üstelik hiçbir zaman neden yapmaması gerektiğini de anlamadan. Maritza sürekli aşırı uyarılmış dev bir rahimdi. Hiçbir tereddütü, hiçbir tabusu yoktu. Bazı teknik sorunlar olmasa üzerinden bütün insanlığın geçmesine izin verirdi. Vulvası tıpkı sürekli baharı yaşayan doğa gibiydi. Uzun zaman sonra Louis itiraf etti. Konstantis, spermin tükense sana kan bile çıkartabilirdi. Ben kan bile çıkardım. Sonunda Perikles Selanik'e bir yolculuğa çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ne de bir daha annesine yazdı. Çin şiirinden vazgeçip yabancı dillere merak saldı. Selanik'te bir yabancı diller kursu açtı. Yani açmadı da 40'larında o da tüylü olan Selanikli Maro ile evlendi. Kadının adı Maro'ydu. Kurs ona aitti. Kimse kurs sahibi olduğu için mi ya da biraz annesine benzediği için mi onunla evlendiğini bilmiyordu. Fakat 20 yıl sonra Louis, Pericles'i tekrar gördüğünde 105 kiloya ulaşmıştı. O zamanlar 20 yaşlarındayken Pericles'in tam anlamıyla bir iskelet, bir kemik torbası olduğunu düşünebiliyor musun? Hayalet, hayalet geldi derdik. Bir kere ben ve Louis bu kadına çok şey borçluyuz. Özellikle bize iyi müziği, iyi tiyatroyu sevmeyi öğrettiği için. Bizi ilk kez o götürdü. Bizi elimizden, gerçekten elimizden tutup götürdü. Hatırlıyorum, gece yarısına doğru evine dönmüş, Vanya, Astro ve Sonya'dan söz ediyorduk. Çehov'un Vanya dayısını seyretmiştik. Hem Çehov hem Maritza'dan Allah razı olsun. Yine başka yerlere daldık. Nerede kalmıştık? Ah tamam, Louise'i annem yemeğe davet etmiş, onun gelmesini bekliyorduk. Umutsuzluğundan annem bayılmak üzereyken zil çaldı. Louise'i bekliyorduk ama onun yerine Agesilaus göründü. Haber getirdi diye düşündüm. Görüyordum, yerinde duramıyordu. Kaş göz işaretleriyle benimle özel olarak konuşmak istediğini anlatmaya çalışıyordu. Beni Louise gönderdi, kendisi gelemeyecek, özür diliyor, acil bir işi çıkmış. Annem duymasın diye Agesilaus'u bir kenara çektim. Ne oldu? Gelmeyecek mi? Neden? Bizi aşağıda yolda bekliyor, tepesi atmış durumda, birilerini öldürebilir. Annem haber alıp neler olup bittiğini anlayana kadar ben ceketimi, ayakkabılarımı giymiş Agesilaus ile merdivenleri iniyordum bile. Önce Louis'in merdivenleri çıkmaya üşendiği için gelmediğini sandım. Bu ilk kez olmuyordu. Ah Konstantis, bir daha evine gelmem, çok basamak var derdi. Dünyayı yürüyerek dolaşabilirdi ama sakın ona merdiven deme. Merdivenler onu öldürürdü. Agesilaus'a düşündüklerimi söylediğimde, yok be ne merdiveni, kendisi sana anlatır dedi. Louise'i güpegündüz bir kamyonun arkasında işerken bulduk. Sık sık tuvalete çıkıyordu. Ruhsal gerginlikten her 5 dakikada tuvalete gidiyordu. Salak kafa, neler oluyor bana diye söyleniyordu. Profitis İlyas'tan yürüyerek 45 dakikalık uzaklıktaki Pire'deki Lefka'ya varana kadar işemek için 5 kez daha durdu. 2 sefer normal tuvalete, diğer 3 seferse kamyonlar ve saç levhalar arkasına gitti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasına başladı. Onu tek başına öldürebilsem yapardım ama adam üstüne üstlük bir de kuvvetli. Ama üçümüz yaparız. Henüz neden söz ettiğini anlamamıştım. Tek anlayabildiğim birisini öldürmeye gittiğimizdi. Louise'i ilk kez bu kadar kendinden geçmiş görüyordum. Hem çapkın yürüyüşü, hem formu, hem de soğukkanlılığı gitmişti. Nereye gidiyoruz? Kapa çeneni Argiris'e. Argiris de arkadaş grubumuzdandı. Yunan Komünist Partisi üyesiydi. Arkadaşlar arasında düşüncelerinden değil, yetim ve meteliksiz Marta'yı evine kapattığı için günün konusu olmuştu. Louis, aşağılık herif, kendi yediği haltlara bakmıyor önce. Güya parti görevimizi yerine getiriyormuşuz. Kız korumasızmış, ona kendisi bakarmış. Annesi kızla ilgilenirmiş diyerek bir yandan yürüyor, bir yandan da mırıldanıyordu. Ama çok kısa bir süre sonra annesi öldüğünden kıza kendisi bakmaya başladı. O yıllarda Louis hala partiye bir şekilde üye ve Argiris'in de yoldaşıydı. Ulan Louis, bana neler olup bittiğini anlatacak mısın? Bana cevap vereceğine cebinden bir gazete çıkardı. Sadece fotoğrafa bak, anlarsın. Baktım. Fotoğraftaki Korintos'ta komutan yardımcımız olan Kritsinis evinde boynundan asılmış olarak görünüyordu. Avizeleri asmak için kullanılan halkadan asılmıştı. Üzerinde bir bornoz tavandan asılmıştı. İrkildim. Argiris güya dost ve bir zamanlar parti içinde yol göstericimdi. Salak herif. 30'unu geçti, hala akıllanmadı. Birkaç gün önce Barba Lambros'ta uzo içerken boş bulunup Kritsinis hakkındaki sırrı çıtlattım. Ben de gerizekalı gibi her şeyi anlattım. Bana iş bulduğunu, geceleri kadın kılığına girmeyi sevdiğini, siyasi kimliğine zarar vermemek için kılık değiştirip aşıklar bulmayı sevdiğini anlattım. Nerede, ne zaman, ne olmuş her şeyi anlattım. Eninde sonunda kimseye zararı yoktu, sadece kendisine. Adamı rahat bırak, o işini yapıyor. Bunu yayacak kadar aşağılık olduğu nereden aklıma gelsin? Louise'in gözünü kan bürümüştü. Vicdan azabı çekiyor, öfke ve suçluluk duyuyordu. Ben de salak gibi ne diye anlattım. Bu kadar gerizekalı, bu kadar kana susamış olduğunu nereden bilebilirdim? Daha çok gırgırına söylemiştim. Nereden bilebilirdim? Argiris'in evine vardığımızda Louise'in anlattıklarından bizim de kanımız beynimize sıçramıştı. Evine onu gebertmek için gidiyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse ben o kadar öldürülmesi taraftarı değildim. Bu yüzden cezayı hafifletmeye çalıştım. Yahu Louis, idama mahkum edemeyiz. Boş ver Manolopoulos. Üstelik Kritsinis bana karşı beyefendi gibi davranmıştı. Ne partizanlık yaptı ne de mimli olduğumu bilmesine rağmen bütün arkadaşlara karşılık beklemeden yardım etti. Onun sayesinde Agisileos dışında 10 adam pasta yiyor bugün. Louis, tartışmaya gerek yok. Argiris'in yaptığı büyük puşluk. Eşek sudan gelinceye kadar dövmeliyiz. Bu Agisileos'un düşüncesiydi. Ayak parmaklarımızın ucunda yaklaştık, ahşap dış avlu kapısını geçtik ve evinin ana kapısı önünde durduk. Kapının boyası dökülmüş, çürük, neredeyse yıkılmak üzereydi. Bakıştık ve önce Agisileos kapıya o kadar sert bir tekme vurduğundan kapı sadece açılmakla kalmayıp ikiye de yarıldı. Bir kadın çığlığı duyuldu ve içeri girerken bir yandan korumasız Marta'nın çıplaklığını gizlemek için bir battaniye kaptığını, kısa sefil bir gecelik giyiyordu, bir yandan da donla olan Argiris'in kaçıp kendisini tuvalete kilitlediğini gördük. Ulan o puşt arkadaşının intihar edeceğini nereden bileyim diye bağırıyordu kendini sağlama alan içerideki devrimci. Ben Karalis diye bir gazeteci dostumla konuştum. Her şeyi o yaptı. Benim suçum ne? Peki ama bu olay sana neden koydu? Adam senin neyin oluyor, kardeşin mi? Sonra parti düşmanları kim olursa olsun mümkün olan her yolla ezilmeli. Eninde sonunda Kritsinis neydi? Bir ispiyoncu, bir işbirlikçinin oğluydu. Kendisi de bir sürü insanı fişlemiş, Korintos'ta vesaire demeye başladı. Ulan işkence adalarına kaç kişiyi tatile yolladı, araştırdın mı? Adi herifin tekiydi. Bundan başka bir şey değildi. Bu insanlardan kaçı hangi durumda Makronisos adasından geri dönebildi ve onun yüzünden kaçı geri dönemedi? Louis bunları duyup sinirinden titriyordu. Tekmeler savuruyor, tükürüyor, bağırıyordu. Bir zamanlar babasının ya da onun bugün yaptıklarından bana ne? Ben onu tanıdığım günden beri dürüst müydü değil miydi? Adam olmuş muydu olmamış mıydı? Bana niye yardım etti diye haykırıyordu Louis. Bilmiyorum, bir sürü söylenti var, nedenini bilmiyorum, bir sürü şey. Bizi ya da onu yargılamak sana mı düştü? Sen ondan daha mı iyisin? Öyleyse neden küçük kızla evlenmiyorsun da onu eve kapatıyorsun? Kızı partiye olan aşkından mı burada tutuyorsun? Beni bir arkadaşı satma utancından kim kurtaracak? Adamcağız bana güvenip kalbini açıyordu. Bense ona ihanet mi edeyim? Sana benim için partinin vicdanımdan daha önemli olduğunu kim söyledi? Kim? Aşağılık herif. Ulan beni partiden sil. Louis köpürüyordu. Dışarı çık diye bağırdı. Yoksa seni orada olduğun gibi yakmak için ateş yakarım. Ona ihanet ettim diye bana lanet yağdırmak için telefon ettiğinde duyduğum üzüntüyü kim karşılar? Ona ne deseydim? Salak, sağ bu tür şeylerle de rezil olmaz. Sadece rezil oldu diye intihar ettiğini de sanma. Ona ihanet ettim diye de intihar etti. Bu yüzden kendini astı. Aşağılık herif. Ulan yetmezmiş gibi bir de fotoğrafçılarla mı olay yerine gitmeleri gerekiyordu? Bütün bunlar senin mi yoksa parti içindeki yol göstericinin mi başının altından çıktı? Ulan yemin ediyorum kimsenin başının altından çıkmadı. Her şeyi o gazeteci yaptı. Partiyi bu işe karıştırma. Partinin ne ilgisi var? Bu arada ben ve Agisileos maymuncuk ve tornavida getirdik. Kapıyı tekmeliyorduk ama kahrolası kapı açılmıyordu. Marta bir divanın kenarına kıvrılmış, battaniyeye sarılmış, hep o şaşkın gözleriyle bize bakıyordu. Çam yarması, kapıyı aç, kendi durumunu zora sokuyorsun. Kapıyı aç, birkaç tekmeye kızgınlığımız geçsin, yoksa burasını dağıtırım. Buradan gitmeyiz bilmiş ol, diye Louis haykırıyordu. Louis kafasını duvara çarpmak istiyordu. Bu durumu içine sindirmesi mümkün değildi. Adamcağız bana sırrını açtı, bana o kadar dostça davrandı, bense salak gibi... Al sana, kendi kendini lanetliyor, tekmeler savuruyordu. Onu sakinleştirmeye çalıştım ama devam ediyordu. İyi ki adamcağız intihar etti, yoksa ben edecektim. Ona ne diyebilirdim, bir daha yüzüne nasıl bakardım? Benim de bu tezgahın içinde olmadığıma nasıl inansın? Louis haklıydı. Bütün muhalefet gazeteleri adamı rezil etmişti. Gazetelerde Singru Caddesi'nde peruklarıyla elinde kadın çantası, dizini gösterirken çekilmiş fotoğraflar yer almıştı. Eyvah, kıyamet günü gelir de adamcağızı öbür dünyada rastlarsam ona ne diyeceğim? Aşağılık, salak herif, bütün bunları gazeteci dostum vurgun vursun diye mi yaptın? Tabii ben her zaman daha pratik zekalı olduğumdan sakinleşmemiz için Marta'dan bize bir kahve pişirmesini rica ettim. Önce içeri giyinmeye gitti. Biraz sonra Agesilaos yaklaşmam için işaret etti. Casanova, eğil de gözün kadın görsün deyip bana yatak odasını gösterdi. Eğilmeme gerek kalmadı. Yarı açık kapının karşısında bir ayna vardı. Çıplak olan Marta daha da zayıf görünüyordu. Onu kargoyla yollasan üzerine dikkat kırılacak eşya yazman gerekirdi. Neredeyse camdan yapılmıştı. Sadece gözleri koskocamandı. Kömür gibi siyah gözler. Louis işemeye gittiği avludan dönünce bizi röntgene yatmışken buldu. O da yetişti. Marta'yı hepimiz küçüklüğünden beri tanıyorduk. Baba yüzü görmemişti. Annesini hayal meyal hatırlıyordu. Annesinin hayatı bir hapishaneden diğerine, bir sürgünden diğerine, bir nezarethaneden diğerine giderek geçmişti. Mücadele uğruna her şeyini verdi. Sadece yaşamını veremedi. Fırsatı olmadı. Yaşamını bir triportör aldı. İki solcu triportör altında ölmüştür. Biri Lambrakis, biri de o. Ama son nefesini vermeden önce yoldaş Argiris'e kızını koruma görevini verdi. Bu durum Argiris'in çok işine geldi. Çünkü böyle şişman ve sevimsiz olduğundan hayatında hiçbir kadını elde edemeyecekti. Marta evinden çıkarılınca onu kendi ahırına kapattı. Ama Marta'dan istediğim kahve, göreceğin gibi tuvalette kuşatılmış bulunan Argiris'in kaderini çizdi. Marta bir yandan kahveyi pişiriyor, bir yandan ağlıyordu. Yanında Agesilaos bazı fincanları yıkayıp ikide bir şeyler mırıldanıyordu. Louis yanıma geldi. ''Yahu kızı kurtar, kız hoşuna gidiyor değil mi? Kızı şişkodan al. Bu herif kızın suyunu çıkardıktan sonra sokağa atacak. Gerekirse onunla evlen.'' Louis'e baktım. Böyle bir teklif beklemiyordum. ''Bana ne bakıyorsun? Marta olsa da olmasa da ruhunun sesini dinlemedikten sonra hep mutsuz olursun.'' Eğer her şeyi mantıkla çözersek o zaman kanatlarımızdan da çılgınlıklarımızdan da dostlarımızdan da vazgeçmeliyiz. En başta da benden vazgeçmen gerek. Ona ne diyebilirdim? Bunun mümkün olmadığını mı? Onu nasıl ikna edebilirdim? Nasıl be Louis? Kızı nereye götüreyim? Tayin olup çalışıyor olsaydım tamam bunu düşünebilirdim. Başını salladı ve sanırım salak diyecekti ama demedi. Yine Argiris'e doğru gitti ve öfkeyle kapıyı tekmeleyip küfür etmeye başladı. ''Sen insan değilsin, yılanın tekisin, erkek bile değilsin, erkek olsan dışarı çıkar bana vur, haklısın derdin.'' Biraz bekledi, hiç cevap vermiyordu. Dönüp bana baktı, sonra da yine Marta konusunu açtı. Ondan hoşlanıp hoşlanmadığımı sordu. ''Bunu biliyorsun, tamam ondan hoşlanıyorum ama onu nereye götüreyim? Haydi gidip anneme onu eve almamı söyle, söyler misin?'' Bana sırtını döndü. Birkaç torbayı tekmeledi, kollarını iki yana doğru açtı ve gökyüzüne doğru tükürdü. Allah'ım, sonra da insan diye geçinir. Yine bana doğru öfkeyle saldırgan bir biçimde döndü. Kuzen, çok pişman olacaksın, bunu unutma, ağlayacaksın. Birçok güzel şeyi çöpe fırlatıyorsun, çöp kutusuna. Bana bir yumruk atmasını, yüzüme tükürmesini, küfür etmesini söylediği cümleye tercih ederdim. Beni can evimden vurdu. Sanki bir kurşun yemiştim. Dona kaldım. Tekrar Marta'ya baktım. Hoşuma gidiyordu. O anda kahvelerimizi getirdi. Gözlerindeki korku da gitmişti. Yüz hatları tatlılaşmıştı. Peşinden Agesilaos geldi. Kahveyi nasıl içtiğinizi bilmiyordum. Şekerli yaptım. Sen zaten kahveyi başka türlü yapamazsın gibi zekice bir şeyler söylemek, onu etkilemek istedim. Buna benzer bir şeyler düşünüp cesaretimi toplamaya çalışırken Agesilaos her zamanki kabalığını gösterdi. Zehir kadar acı yapsan bile içerdik dedi. Marta kıpkırmızı oldu. Agesilaos saçmalamayı kes dedi Louis. Agesilaos Louis'in karşısında komutanın karşısındaki asker gibi hissediyordu. Sanki hep baş üstüne komutanım demeye hazırdı. Louis'e tahmin edemeyeceğin kadar saygı duyuyordu. Louis'in hatırına onun çırağı, emir eri her şeyi olabilirdi. Louis'e tapıyordu. Bir gün Louis'in çok önemli biri olacağından emindi. Biz memur olarak öleceğiz. Maaşımız belki de küçük bir drahomamız olacak ama arkadaşlar şuraya yazıyorum. Louis bir gün bizleri yönetecek. Louis'i böyle görüyor, buna yemin ediyordu. Haydi be Agesilaos, param var, koşup bir sigara alsana dedi birden Louis. Böylece nasıl olduğunu anlamadan kendimi Marta ile yalnız buldum. Ona baktıkça ondan daha çok hoşlanıyordum. Gözleri beni içine çekiyordu. Kahve fincanlarını almaya geldiğinde cesaret edip oturmasını söyledim. Louis ellerini yıkama bahanesiyle mutfağa gitti. Uzaktan bizi izliyordu. Marta önce oturdu, biraz sonra da dönüp bana baktı. Buradan gitmeliydin, burası sana göre değil, dedim. Gülümsedi. Söylediklerimi en azından çocukça bulmuştu. Bu yıl okulu bitiriyorum, nereye gideyim, dedi. Artık bana sadece bakmıyor, bana meydan okuyordu. Gözlerinde, hatta dudaklarında bile garip bir cesaret vardı. Öksüzlüğün, sefil hayatın onu kişiliksiz, korkak bir varlığa dönüştürmesi beklenebilirdi. Buna rağmen ona baktıkça içinde bir gücün, bir inadın saklı olduğunu fark ediyordun. O an sadece gözlerinin değil, bacaklarının da insanı mıknatıs gibi çektiğine dikkat ettim. Ayak bileğinden yukarıya doğru uzayıp giden bacaklar. Zayıf olmasına rağmen daha mükemmel bir çift bacak gördüğümü hatırlamıyorum. Tesadüfen de oturduğumuz kanepe çok külüstür olduğundan içine gömülmüştük. Bu yüzden de lacivert eteği dizlerinin çok üstüne çıkıyordu. İnsan önce nereye bakacağını şaşırıyordu. Dudaklara mı, gözlere mi, bacaklara mı? Geçen her dakika eridiğimi, elimin kolumun tutmadığını hissediyordum. Ama bana başka nereye gideyim deyince onun karşısında yerin dibine geçtiğimi hissettim. Şimdi ona ne desem, ne önersem, nereye gitse diye düşündüm. Bilemiyorum. Bir çözüm, bir iş bulunur, bir şeyler yaparsın. Saçmalıyordum. Neden böyle bir konuyu açmıştım? Önce okulumu bitirip teknik üniversiteye gitmek istiyorum. Çizim yapmayı seviyorum. Belki mimar olurum. Argiris de o kadar kötü değil. Kızı Argiris'ten kurtarmaya çalıştım. Ama Louise adice davrandı. Evet, gerçekten adice. Ona ben de söylemiştim, biliyordum, bunu yapmamalıydın dedim. Biraz daha samimi olmaya, ona daha erotik bir şeyler söylemeye çalıştım. Biliyor musun, annen sana kompozisyon yazmasını öğretmem için seni bize yollardı, hatırlıyorum. Daha fazlasını söyleyemedim, ancak o kadarı ağzımdan çıkabildi. Seni çok beğenirdim demek istedim ama, fakat bu da bir tür itiraftı. Seni hatırlıyorum dedi. O yıllarda orta bire gidiyordum. Bize verdikleri kompozisyon konusunda söylediklerin hoşuma gitmişti. Dur, hangi konuydu hatırlayacağım. Ah tamam, bir gün evde tek başına. Evet, konu buydu. Bir milyon şey, bir sürü çılgınlık yapacağımı yazacaktım. Ama sen, hayır olmaz, çünkü bütün bunları belki yapar, belki de yapmazdın. Çünkü birden evde tek başına kaldığında, işte tam o anda, ilk kez elde ettiğin bu kadar boş zaman içinde ne yapacağını bilmezsin. Gerçeği yazmalısın demiştin. Yazdım da. Öğretmen bana garip garip bakmıştı, hatırlıyorum. Kompozisyonumu beğenmişti, pek iyi vermişti. Bir daha kötü kompozisyon yazmadım. Benimle konuşurken uzun zaman önce Louise ile ona bir sinemada rastladığımızda Louise'in bana söylediği bir söz aklıma geliyordu. Yahu Konstantis, kız sana aşık, bunu nasıl olur da görmezsin. Bu arada Marta ile benim ellerim kanepenin üzerinde ve neredeyse birbirine değiyordu. Marta kompozisyonlardan ve yaptığımız sohbetlerin onu ne kadar etkilediğinden söz ettikçe ben elini tutsam mı tutmasam mı, elini tutsam mı tutmasam mı diye düşünüyordum. Karşımızdaki küçük mutfaktan Louise bana işaret etti. Sanki üstüne atla der gibiydi. Birden elini tuttum, birazcık, eli sımsıcaktı. Ne kadar da yumuşaktı. Eli zayıf, ufacık bir ardıç kuşu gibiydi. Avucunun içine sığan o küçük kuşlara ardıç kuşu derler. Elini bıraktı, aynı anda gözlerini benden uzaklaştırdı. Sanki utanmıştı ama elini avucumda bıraktı. Ona dokunmamla birlikte sanki cereyana kapıldım desem abartmamış olurum. Ceketimi de çıkardığımdan pantolonumun önündeki kabarıklık göründü. Şaşırdım, utandım. Başka bir şeyler düşünüp ereksiyonu durdurmak istedim ama boşuna. Temas sürdükçe elektriklenme de devam ediyordu. Bacaklarına, azıcık görünen göğsüne de bakıyordum.